Yurt dışına çıkacaklara müjde. Miles & Smiles Garanti BBVA kredi kartlarıyla yurt dışında toplam 60 bin lira ve üzeri fiziki alışveriş yapın. Garanti BBVA'daki varlık tutarınıza göre tek yön uçak bileti değerinde 8500 mil kazanın. 30 Nisan'a kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi Miles & Smiles Garanti BBVA.com ve bonus flash'ta. Miles & Smiles kredi kartları 2000 yılından beri Garanti BBVA'dan.
İyi haftalar, merhabalar. Yeni bir Kor Diplomatik bölümüyle uzun bir aradan sonra karşınızdayız aslında. Geçtiğimiz hafta dış politika ve dünyayı izleyen gazeteciler için, bizler için çok yoğun bir haftaydı. Belki geçen hafta bir Kor Diplomatik bölümü yapsak bunu konuşurduk ama ne yazık ki benim koronavirüs rahatsızlığım nedeniyle geçtiğimiz hafta bu programı yapamadık. Dolayısıyla bugün dolu dolu bir program yaparak geçtiğimiz haftaları telafi etmek istiyoruz. Tabii herkes NATO zirvesini konuştu geçtiğimiz hafta. Medyaskop ekranlarında da birçok yayında bu zirveden neler çıktığını değerlendirdik değerli konuklarımızla. Bugün de aslında sadece NATO zirvesine bağlı kalmayarak NATO zirvesinden önce düzenlenen Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'ni ve akabinde G7 zirvesini, son olarak da NATO zirvesinden, yani zirveler çerçevesindeki bu dünya diplomasisinde neler yaşandı geçtiğimiz haftalarda, neler çıktı, biraz bunları konuşmak istiyoruz. Tabii Türk dış politikasına da değinmeden olmaz, çünkü NATO zirvesindeki en önemli konu başlıklarından biri Türkiye'nin rolüydü İsveç'e Finlandiya konusunda. Dolayısıyla bunları tamamen değerlendirmek istiyoruz. Bugün canlı yayındayız. Dolayısıyla sizin de yorumlarınız ve sorularınız varsa ben bilgisayar başındayım. Onları da değerli konuklarıma yöneltebilirim diyeyim. Tekrar kendilerini tanıtayım. Her zamanki gibi benimle birlikte program ortağım emekli Büyükelçi Selim Kuneralp uzaktan katılıyor bize. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar.
Hoş bulduk Selam. Geçmiş olsun tekrar.
Teşekkürler. Bir diğer değerli konuğumuz da, yine kendisini Medyascope ekranlarından tanıyorsunuz zaten yakından, emekli Büyükelçi Hakan Okçal. Siz de hoş geldiniz. Merhabalar.
Hoş geldin, hoş buldum. Size de geçmiş olsun.
Çok diyorum. Teşekkürler. Dilerseniz şöyle başlayalım. Yani ben girizgahı uzun tuttum ama zirveler çerçevesinde geçen bir dış politika olduğunu, diplomasi turu, trafiği olduğunu gördük, izledik. Neler çıktı bu zirvelerden diye ilk önce Selim Bey size sorarak başlayayım. Sonra dilerseniz konuğumuz Hakan Bey'e gidelim. Zaten detaylandırırız süremiz boyunca bunları.
Bir şey de... dediğiniz gibi arka arkaya 3 zirve gerçekleşti. Birincisi işte Avrupa Birliği zirvesiydi. Avrupa Birliği zirvesi tekrar Rusya tehdidini dile getirdi. Ukrayna'ya tam destek ilan etti. Genişlemeyi tekrar gündeme getirdi. Balkanlar, Türkiye'nin Türkiye'den bahsediyor Avrupa Birliği zirvesi 23-24 Haziran'da yapılan. Ama Türkiye'den sadece Doğu Akdeniz çerçevesinde. Bir de böyle genel olarak aday ülkelerin yaptırımlara, Rusya'ya karşı yaptırımlara uymaları çağrısında bulunuyor. Fakat açısından sonuç açısından zirvenin en önemli noktası şüphesiz Ukrayna ile Moldova'ya aday seçilmesi. Tabii aday olmak, biz yani çok iyi biliyoruz bunu, aday olmak, üye olmak demek değil, hatta müzakereye başlamak bile demek değil. Yani önlerinde çok uzun bir süreç var. Bir de Batı Balkanlar'daki adaylar, Makedonya ve Arnavutluk ve Karadağ, onlarla da müzakerelerin hızlandırılması iradesi dile getirildi. Orada biliyorsunuz sıkıntısı vardı, var hala. İşte Makedonya-Bulgaristan ilişkileri, orada yani Fransızların bir takım inisiyatifleri var. İşte onun çözüleceği farz ediliyor. O zaman da işte Balkanlar'da genişleme biraz hızlanmış olacak. Sonra işte G20 zirvesi yapıldı Münih'te. Münih'e yakın Baviera'da. Oraya tabii Amerikan başkanı da katılmış oldu. Yine konu işte Rusya'ydı. Yine yaptırımların artırılması, güçlendirilmesi. Sonra da ama tabii G7 şey değildir. Yani böyle bir karar alma ve alınan kararları uygulama merci değildir. Şeyden NATO zirvesinden veyahut da Avrupa Birliği zirvesinden farklı olarak hem G7 hem G20 kendi kompozisyonlarıyla böyle siyasi irade beyan eder ama bağlayıcı bir karar alamaz öbürlerinden farklı olarak. Ama yine de işte Rusya gündemdeydi. NATO zirvesine geldiğimiz zaman da orada tabii en önemli konu işte İsveç ve Finlandiya'nın davet edildi. Ve Rusya'nın böyle gayet ağır ifadelerle tehdit olarak yapılması, belirlenmesi. Çin'in de bir daha yumuşak ifadelerle de olsa yine de işte Çin'in politikalarının bir tehdit demiyor ama böyle bir sınama, challenge olarak görüyor. Hem askeri alanda hem işte siber teknoloji falan alanlarında. Şey ilginçti, bana sorarsanız davetler listesi ilginçti NATO zirvesinde. Doğu Asya'nın demokrasileri de davet edildi. Yani Japonya, Hindistan'da. Çünkü Çin tabii onlar için son derece önemli bir konu. Bir o bir dikkatimi çeken bir şey. Sonra tabii biraz sonra şeyden de bahsedeceğiz. Stratejik konseptten de bahsedeceğiz tabiatıyla. Yani böyle NATO'nun artık böyle demokrasileri bir toplayan, yani bütün dünyada diyeceğim neredeyse, yani en azından Asya'da ve Avrupa'daki demokrasileri toplayan bir örgüt haline geliyor. Zaten bildiriye baktığınız zaman da işte demokrasi, insan hakları, tabirleri, kavramları birkaç defa geçiyor. O bir, bir de NATO ile Avrupa Birliği'nin böyle büyük ölçüde örtüşme noktasına geldiğinde de dikkat çekmek gerekiyor gibi geliyor. Yani Avrupa Birliği'nin 27 üyesinin 23 tanesi NATO'da, bir tek işte İrlanda, Avusturya, bir de işte Malta ve Kıbrıs gibi çok NATO'ya askeri katkıları pek fazla olmayacak olan ülkeler kaldı. Onun dışında bütün Avrupa NATO'nun içinde diyebiliriz. Türkiye'de işte böyle bu durumda biraz böyle acaba iğreti vaziyette mi olacak ileride? Bu işte alınan, işte biraz sonra inceleyeceğiz, kararlar Türkiye'yi ne ölçüde etkileyecektir? Bu örtüşme, NATO ile Avrupa Birliği örtüşmesi ve işte NATO-Avrupa Birliği işbirliğinin geliştirilmesi gibi zilvede alınan ondan sonra kararlar Türkiye'yi ne şekilde etkileyecektir? Böyle bir takım yeni sınamalarla işte karşı karşıyayız diyebilirim. Hakan Bey ne diyor konuda?
Evet, onu kendisine de soralım. Sizin stratejik konsept belgesine geçmeden önce zirvelerden neler çıktığıyla alakalı ekleyeceğiniz bir şey var mı efendim?
Benim stratejik konseptle ilgili olarak ekleyebileceğim şu olacak. Bir kere biliyorsunuz NATO hemen hemen her 10 senede bir güvenlik durumuna bakarak, global veya işte sorumlu olduğu alanın güvenlik durumuna bakarak yeniden stratejik bir takım kararlar alıyor ve buna göre de kuvvet yapılandırmasını, konuşlandırmasını ve teknolojik ve harcama, yani milli bütçelerden yapılacak harcamaları belirliyor. Bu stratejik konsept belgesi bu sefer Selim Bey'in de vurguladığı gibi yeni bir perspektif ortaya koydum. Tabii ki Rusya ve Ukrayna Savaşı çok önemli yer tutuyor. Zaten bu üç zirvenin de en önemli konusu buydu. Ama stratejik konsept belgesinde NATO bir adım daha ileri gitti. Ve Asya Pasifik bölgesine veya daha yeni bir kavram olan Hint Pasifik bölgesine uzandı. Çünkü burada belirtilen işte Çin'in beklenmeyen yükselişi. Evet. Yani her alanda Çin bir meydan okuma veya sınama oluşturuyor NATO için. Ve bu sınamalara karşı NATO partner ve işbirliği arayışında, ki zaten bu zirveye davet edilen bu Asya'nın veya Pasifik bölgesinin dört ülkesi öteden beri işbirliği yaptı devletler NATO'nun. Burada bir ilginç taraf şu: bir Japon başbakanı ilk defa NATO zirvesine katıldı, Kishida. İlk defa NATO zirvesine katılmış oldu. Ama Kore için farklı bir durum var. Kore, NATO'nun bir siber güvenlik merkezi var. Tallinn'de kuruldu. Burada zaten üye. Yani esas Çin'in ve büyük ölçüde de Rusya'nın oluşturduğu bir siber güvenlik sorunu var. İşte Amerikan seçimlerinden tutun da bankacılık sistemine, bir takım dezenformasyon kampanyalarına vesaire kadar bir sıkıntı var dünyada. Buna karşı yani hibrit tehditlerden bahsediyor NATO belgesinde. Bunlardan bir tanesi de bu. Zaten Kore Cumhuriyeti, Güney Kore yani, NATO'nun bir partneriydi. Avustralya ve Yeni Zelanda'da öteden biri NATO ile işbirliği yapan ülkeler. Fakat belgede eski ve yeni partnerlerden bahsediyor. Bu yeni partner dediği de Hindistan. Hindistan, bağlantısızlığın öteden beri tartışmasız lideri olan bir ülke. Ama giderek Çin'den duyduğu rahatsızlıktan dolayı Amerika Birleşik Devletleri ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Pasifik bölgesindeki müttefik ve partnerleriyle işbirliği yapmaya başladı. İşte bu Quad denen bir örgüt var. Uzak Doğu'nun NATO'su diye şu anda adlandırılıyor. Quad'ın şeyi, Hindistan G7 zirvesine katıldı ama NATO zirvesine katılmadı. Ama bunlar birbirleriyle bağlantılı olan zirveler. Zaten birbirlerinin ardı ardına yapıldı ve deklarasyonlara ve şeylere bakılınca, tartışmaların içeriğine bakılınca sanki bu örgütler arasında bir işbirliği yapılmış gibi. İşte Avrupa Birliği tabii ki kendi üyelerinin ekonomik menfaatleri, sosyal ve insan hakları, demokrasi konularında üstüne düşen görevleri yapıyor. Ama alan olarak baktığımızda daha ziyade Batı Balkanlar ve Doğu Akdeniz'den sanki bir üzerinde bir sorumluluk almış gibi ve maalesef Türkiye'de Doğu Akdeniz bağlamında AB'nin alanına girdi ve external relations, yani dış ilişkiler kapsamında, yani artık bir aday ülke değil, sanki üçüncü bir ülke ve AB'nin üyelerinin egemenlik ve bağımsızlıklarına işte gerek açıklamalarla, gerekse bir takım davranışlarla olumsuz etkilerde bulunan bir ülke halinde ve Türkiye'de bir çağrı yapılıyor. Bu konuda tutumun değiştirilmesi ve işbirliği içine girilmesi ve istikrarsızlığa yol açacak herhangi bir tavır içinde bulunmaması çağrısı yapılıyor. G7 zirvesine bakarsak, G7 zirvesinde yine Rusya baş planda. Orada gıda güvenliği, enerji güvenliği gibi konular yanı sıra burada Çin de var. Yani Çin'in global olarak oluşturduğu bir meydan okumu var G7 grubu içinde. Buna karşılık bir takım kararlar uygulanması değil de üyeler tarafından gerçekleştirilmesi beklentisi ortaya konuyor. Bir fon oluşturuluyor. Bu fon $600 milyar bir altyapı fonu. Biliyorsunuz Çin'in bir yol ve kuşak girişimi var. Yol ve kuşak girişiminin kapsamı, büyüklüğü 4 ila 8 trilyon dolar. Şu anda G20 zirvesini kendisine hedef olarak koyduk ki öbürü zaten deja var. Şu o paraların büyük bir kısmı hazır ve proje haline dönüştürülmüş durumda. 600 milyon dolarlık bir harcama yapılması tavsiyesi var G20'de. Ama iş NATO'ya gelince NATO daha somut bir takım tedbirler alıyor. Bir kere öncelikle Ukrayna'nın bağımsızlığının savunulacağı, tabii ki savaşta değil ama NATO'nun imkan ve kabiliyetlerinin sonuna kadar kullanılması ve üyelere de bu konuda Ukrayna'ya destek olunması çağrısı yapılarak söyleniyor. Bir başka bir şey, çok eleştirilen bir Bükreş 2008 zirve kararı vardı. Orada Gürcistan ve Ukrayna'ya kapılar açılmıştı o zirvede. Ve bu da işte Gürcistan'a yapılan saldırının, Ukrayna'ya yapılan saldırının sebebi olarak gösteriliyordu. NATO bu kararın arkasında durduğunu ifade ediyor. Hala açık kapı politikamız ve Kuzey Atlantik Anlaşması'nın 10. maddesinin gereğini yerine getireceğiz. Her demokrasinin kendisini güvenlik içinde hissedebilmesi için NATO'ya üyelik başvurusu mümkündür anlayışı var burada. Tabii bunun devamı nasıl gelir? Çünkü MAP verilmesi lazım. Membership Action Plan denen bir şey var. Yani sadece açık kapının olması değil. Bunlar ilginç şeyler. Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılmış olması, Selim Bey'in de isabetli ifade ettiği gibi bir kere yavaş yavaş AB ile NATO'yu örtüştürmeye başladı. Bir başka bir şey, NATO sanki Soğuk Savaş'ın bitişinden sonra bir karşıtının olmaması sebebiyle yavaş yavaş misyonunu arar haldeydi. Şimdi Rusya'nın bu saldırısı NATO'ya tekrar bir misyon yükledi ve İsveç ve Finlandiya'nın da dünyanın çok ileri demokrasileri bunlar. Selim Bey de İsveç'te büyükelçilik yaptı. O benden çok daha iyi bir şekilde analiz eder konuyu. Fakat bu iki ülkenin NATO'ya girecek olması NATO'nun standartlarını yükseltiyor. Demokratik standartlarını, NATO'nun demokratik kimliğini yükseltiyor. Zaten üç örgütte de sürekli demokrasiye, insan haklarına, liberal özgürlüklere ve kurala bağlı, kurala dayalı dış ilişkiler anlayışına atıfta bulunuyor. Yani bu üç zirveyi bir arada değerlendirmek lazım. Ama NATO'nun bu stratejik konseptinde şunu görüyoruz ki NATO artık alan dışı konusunda eski utangaçlığını ki bir kısmen atmıştı bunu tamamen ortadan kaldırıyor ve iyice Hint Pasifik bölgesine doğru bakıyor. Çünkü orada karşılaşılan sorular da Kuzey Atlantik İttifakı'nın kendi alanına yöneltilen meydan okumalar ve sinemalar benzer kaynaktan kaynaklanıyor. Sadece şeyde yok, Avustralya'nın veya Japonya'nın hissettiği bir takım sorunlar yok. Yavaş yavaş Avrupa Birliği ülkelerinin, İngiltere'nin, Kanada'nın ve Amerika'nın da hissettiği sorunlar giderek büyüyor. Ama yine de Çin bir tehdit olarak ifade edilmiyor. Yani mesela stratejik konseptte Rusya Kuzey Atlantik İttifakı bölgesi için doğrudan ve tehlikeli bir tehdit olarak gösterirken öbürü sınama olarak gösteriliyor. Hatta bir de el uzatılıyor. Biz gene de angajmana girmeye hazırız. Çin'le angajmana girmeye hazırız ifadesi de var. Yani resim hala ikili. İşbirliği. Bunları belki programımızın ileri bir kısmında bir soğuk savaş var mı yok mu? Amacı nedir? Kapsamında belki tartışmak imkanı olabilir. İsterseniz ben burada durayım. Çok uzattım çünkü.
Yok, çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Şimdi sizlerin de bahsettiği üzere bir belge, yani yol haritası, hani belki bilmeyen izleyicilerimiz için stratejik konsept belge ne demek? Yani NATO'nun yol haritası anlamına geliyor bu belge. Değerli konuklarımın da aktardığı gibi, yani işte Rusya doğrudan tehdit, Çin ilk kez tehdit unsuru olarak tanımlanıyor. Tabii bir sürü madde var burada. En azından benim mesela baktığım zaman ilgimi çeken maddelerden bir tanesi, belki daha ağırlıklı olarak işte siber tehditlere, hibrit saldırılara daha ağırlık verilmiş olmasıydı. Terörizmin belki doğrudan bir tehdit olarak belgeye girmiş olmasıydı. Belki bunu sizler değerlendirirken ben de soracağım zaten. Yani İsveç ve Finlandiya konusunda Türkiye'nin istediği talepler doğrultusunda belki böyle bir adım mı atıldı? Bu yüzden mi belgeye koydu? Benim en azından sorularım arasında bu var. Sizler belki yorumlamak istersiniz diye söylüyorum bunu. Bir de benim dikkatimi çeken şey yine siber saldırı konusunda NATO'nun 5. maddesinin olası bir durumda, yani müttefiklere karşı bir siber saldırı düzenlenmesi durumunda olabilir gibi bir açık kapı bırakıldığını gördüm ben. Sizler nasıl yorumluyorsunuz? Yani savaşın ilk zamanlarında hep unuttuğumuz bir konuydu aslında siber saldırı. Rusya'nın birçok siber saldırısını da görmüştük. İşte Ukrayna'ya, bazı işte NATO ülkelerine, Polonya'ya vesaire falan da olmuştu yanlış hatırlamıyorsam. Ve şunu mesela gündeme getirmişti o zaman uzmanlar. Acaba bir siber saldırı olursa, yani sahada değil de NATO nasıl bir tepki verecek diye. Ben en azından belgede bunu görünce kafamda bazı şeyler oturdu. Dolayısıyla benim dikkatimi çeken belgede şeyler ağırlıklı olarak bunlardı. Selim Bey sanırım detaylandırmak isteyecek stratejik konsept belgesini. Sizin eklemek istediğiniz şeyler var mı diye sorayım. Sonra bir de işin Türkiye kısmına değinmek istiyorum. Çünkü doğu sınırındaki muharebe gücü sayısını da ciddi şekilde arttırmaya karar verdi NATO. Bu Türkiye'yi nasıl etkileyecek merak ediyorum. Güçlü bir asker kapasitesi olan ülke olarak Türkiye'yi nasıl etkileyecek acaba? Soru işaretlerim var.
Ben isterseniz sözü Selim Bey'e bırakayım. Tabii. Çünkü çok attım. Söyleyecek şeyler
var. Tabii. Tamamdır. Buyursunlar Selim Bey. Sizdeyiz.
Evet, yani siber saldırı hakikaten şeyde özellikle Çin'le ilgili paragraflarda birkaç defa geçiyor. Ve böyle gayet hakaretamiz kelimeler kullanılarak da malicious diyor. Yani böyle kötü, zararlı, malign diyor filan. Yani böyle pek diplomatik bir üslup kullanmadığı kanaatindeyim, bilmiyorum. Hakan Bey aynı görüşte midir?
Aynı görüşte.
Ama yani böyle bir süper güç için, süper gücün faaliyetleri için kullanılan ondan sonra sıfatlar bana böyle biraz ilginç geldi. Ve bu siber saldırı şeysinde, konuları konusunda. Dolayısıyla yani bunu çok ciddiye aldığı konusunda varabiliriz. Tabii bundan sonra ne yapabiliriz? Bu maalesef yani benim pek alanımın içinde olduğunu söyleyemeyeceğim. Yani siber savaşlara karşı ne şekilde mücadele edileceği ayrı bir konu. Belki onu böyle bir gün
ayrı bir bölüm.
Ayrı bir şekilde. Fakat yani bir kararlılık var. O gayet açık. Ne yapacaklarını işte zaman içinde göreceğiz. Terörizm, evet, demin benim de bahsetmem icap ederdi. Çünkü önemli bir şey. İki ayrı paragrafta teröre karşı mücadelenin aldığı öncelik dile getiriliyor. Yalnız tabii orada bir sıkıntı var. Terörizmin ne olduğu konusunda, terörist faaliyetlerin ne olduğu konusunda bir fikir birliği yok, biliyorsunuz. Özellikle Türkiye ve Avrupa Birliği ülkeleri arasında yok ve tabii İsveç ve Finlandiya'da işte Avrupa Birliği kurallarıyla bağlılar. Bizim işte terör dediğimiz, işte bilmem ama Zemekliyat bir dümayiş gösteri düzenlemek sokaklarda filan, biz ona işte teröre destek olmak diyoruz. Onlar hayır diyorlar. İşte o ifade özgürlüğü diyorlar. Yani dolayısıyla bu paragrafların zirve bildirisine girmesi çok iyi de pratik neticesi ne olacak onu tahmin etmek mümkün. Ama çok da yani bizim açımızdan beklentilerini yerine getirecek bir sonuç değil gibi geliyor. Zaten galiba Finlandiya Cumhurbaşkanı'ydı, belki İsveç'ten de böyle bir mahkeme başkanı falan şey dediler, biz kanunlarla bağlıyız. Evet. Mahkeme kararlarıyla bağlıyız. Onlara uymak mecburiyetindeyiz falan gibi şeyler söylediler. Dolayısıyla yani orada Türkiye'nin hoşuna gidecek muhakkak ki ifadeler. Ama dediğim gibi yani pratik sonucu ne olur? Orada çok fazla böyle ümitli olmamak lazım gibi geliyor.
Evet, o zaman Hakan Bey şöyle döneyim ben. Şimdi NATO'nun hep yani şunu konuştuk, işte Trump'la birlikte bazı şeyler değişti. İşte Macron beyin ölümü gerçekleşti diyordu. Evet. Dolayısıyla şimdi görüyoruz ki aslında NATO kendi içerisindeki çatlakları da yok etmiş gibi. Hatta Biden'ın basın toplantısında hani bittikten sonra, zirve tamamlandıktan sonra sizler de dikkat etmişsinizdir. Yani şöyle bir cümlesi var. Putin NATO'yu Finlandiyalaştırmak istedi fakat Finlandiya'yı NATO'laştırdı diye. Yani benim en azından çok ilgimi çekmişti bu cümle. Şimdi böyle sağ salim bir NATO görüyoruz. İşte tekrar özüne dönmüş gibi. Fakat sizin de biraz önceki konuşmanızın sonunda bahsettiğiniz üzere bu yeni soğuk savaş konseptini, kavramını biz çok konuşmaya başladık. Sahiden böyle bir dünyanın içinde miyiz diye size sormak istiyorum. Ne söylemek istersiniz bu konu hakkında?
Tabii. Müsaade ederseniz önce şu siber saldırı bağlamında.
Lütfen.
Stratejik konseptteki tehditlere biraz değinelim. Şimdi NATO'nun öteden beri eski stratejik konsepti de vardı. Tanımladığı tehditler var. Bunların bir tanesi terör konusu. O muğlak bir çünkü dünya üzerinde terörün tanımı konusunda bir mutabakat yok. Yani Batı'da çok dar kapsamlı bir terör tanımı varken Türkiye'de ve Çin'de, Rusya'da daha geniş terör tanımları yapılıyor. Ama işte yapıcı muğlaklık çerçevesinde terör NATO'nun tehditlerinden bir tanesi. Onun dışında düzensiz veya kaçak göç meselesi var. İklim değişikliği, global ısınma meselesi var ki bu stratejik konseptte özellikle bu vurgulanıyor. Hatta ona threat multiplier şeklinde değiniliyor. Pardon, zirve bildirisinde stratejik konsept dedi. Yani iklim değişikliği bir tehdit çarpanı olarak değerlendiriliyor. Yani pek çok tehdidi bir anda daha çok artırıyor. Terör de oradan çıkabiliyor. Kaçak göç de oradan çıkabiliyor. Veya bölgesel çatışmaların oluşması ve onların giderek kontrolden çıkmasıyla bölgesel büyük çaplı çatışmalar ki büyük devletleri de içine çekebilecek duruma geliyor. Bunların hepsi var. Bu kuvvet yapılandırmasına girelim. Şimdi NATO'nun biliyorsunuz bir ittifak olarak 5. madde hepimiz birimiz için anlayışıyla ortak bir askeri harekatın yapılması söz konusu ama yani orduların toplanması, bunların bir araya getirilmesi, alana sürülmesi, operasyon yapılması falan bunlar çok böyle kolay şeyler değil. O yüzden NATO hazır birbirleriyle şey yapabilen, işbirliği, çikolata, interoperasyonlara katılabilen birimler muhafaza ediyordu. Şimdiye kadar bunların sayısı toplamda 40 bindi ve Türkiye'de de bizim İstanbul'daki bu Maslak'ta bir 3. kol ordumuz vardır. Bu Rapid Reaction Force'ın önemli unsurlarından bir tanesiydi. Şimdi NATO bu sene stratejik konseptinde şeyiyle verdiği talimatla bu Rapid Reaction Force'a dahil olacak birimleri bir kere sayıca arttırdı. 40 binden 300 bine yani birdenbire 10 misli adeta arttı. İkincisi birimler küçüktü. Bizde tabii kolordu şeydi ama küçük birimlerdi. Bunları daha yukarı askeri birliklere dönüştürüyorlar ve battalion size denen yani alay gücüne şey yapıyor. Belki izleyicilerim şey yapmaz. Alay genellikle 5000 kişidir, 4000 kişidir ve bunlar genellikle takviye edildikleri zaman çok vurucu kabiliyetleri artan şeylerdir. Onun dışında da bu takım uçak filoları, füze, hava savunma sistemleri falan bunların hepsi Avrupa'da çok yeniden gözden geçirilecek ve bu imminent, yani doğrudan tehdide karşı hazır hale getirilecek. Yani Rusya tehdidine karşı bunlar önemli. Şimdi işin soğuk savaş meselesine gelince, ben çok fazla soğuk savaş başladı zaten, vardı, iyice arttı falan deniyor ama ben biraz farklı düşünüyorum. Şimdi soğuk savaşı tanımlayalım. Soğuk savaş geçmişte 1950'lerden itibaren, yani nükleer silahların oluşmasından itibaren savaş yapılamaz hale geldi. Çünkü savaşın yapılması dünyanın yıkımına yol açacaktı. Bu nedenle sıcak bir savaşın yerine ikame edilen, daha böyle alttan giden, doğrudan sıcak şeylerin, antagonistlerin, yani başrol oyuncusu ülkelerin birbirleriyle çarpışmasını imkan vermeyecek bir şekilde alttan alta süren bir rekabet, her alandaki bir rekabetti bu. Şu anda böyle bir şey yok. Şu anda hala Çin'e siz bizim için bir sınamasınız veya meydan okuyorsunuz ama biz sizinle işbirliği yapmak istiyoruz diye bir mesaj var. Hı hı. Diğer tarafta da Rusya'dan doğrudan bir tehdit geliyor ama Rusya artık eski soğuk savaşın baş aktörü olabilecek bir konumda değil. Şöyle düşünelim. Soğuk savaşın en civcivli anında Sovyetler Birliği ve Varşova Paktı'nın ekonomik gücü Amerika'nın ekonomik gücünün 1/3 kadarıydı. Şu anda neredeyse 1/15 katına kadar düştü. Buna karşılık Çin Amerika Birleşik Devletleri'nin hemen hemen eşiti durumunda ve Çin daha böyle uzun vadeli gitmek istiyor. Yani ekonomik olarak angaje olmak istiyor Batı'yla. Malını satmak istiyor, yatırım yapmak istiyor. Oradan yatırım almak istiyor. Dolayısıyla henüz bence tam eski anlamıyla bir soğuk savaş yok. Fakat rekabet ve işte çatışma riski de giderek artıyor. Özellikle Pasifik bölgesinde, çünkü bu Tayvan civarı oldukça tehlikeli bir hale almaya başladı. Bir de Ukrayna Savaşı'nın yarattığı tehditler var. Bu şekilde belki ben sizin sorularınıza cevap vermiş olayım.
Çok teşekkürler. Tabii doğru, Ukrayna Savaşı'ndan sonra herkesin gözü bir anda Tayvan Adası'ndaydı. Çünkü acaba hani Rusya Ukrayna'yı işgal girişimine başladı. Acaba Çin de şimdi Tayvan'a aynı şeyi yapar mı diye çok sık da uluslararası basında bunu konuşmuştuk. Belki bizim Türkiye'de atladığımız bir konu bu ama çok önemli. O yüzden görüşleriniz için çok teşekkür ediyorum. Selim Bey, size de sormak istiyorum. Bu 40 binlik muharebe gücünün, biraz önce Hakan Bey de bahsetti, 400 bine çıkarılması konusunda Türkiye'ye düşecek görevler ne olabilir? Ne söylemek istersiniz? Bir de devam olarak şunu sormak istiyorum aslında. Sizinle biz bunu daha önce de konuşmuştuk. Yine sormak isterim. Şimdi Türkiye uzun zamandır bir dengeli, tırnak içerisinde söyleyeyim ben bunu. Çünkü kimilerine göre dengeli değil. Bir diplomasi yürütüyordu Ukrayna savaşında. İşte müzakere çalışmaları, arabuluculuk çalışmaları vesaire, bunları hep konuştuk ama imza atılan belgede sizlerin de bahsettiği üzere Rusya en büyük tehdittir, doğrudan tehdittir cümlesi var. Ve Türkiye'de 30 ülkeli ittifakın bir üyesi olarak buna imzasını attı, şerhini düştü dolayısıyla. Peki bu durum Türkiye'nin dengeli politikasından vazgeçtiği anlamına gelir mi? Nasıl etkileyecek Rusya ile olan ilişkiler bu saatten sonra, nasıl gidecek diye sorayım. İki soruyu böylece sormuş olayım. Size bırakayım sözü.
Çok, çok teşekkürler. Yani Hakan Bey bu yeni durumu gayet güzel. Aslında yeni durum 1960'lı 70'li durum dönemlere dönüş gibi oluyor. Yani ülkelerin önemli bir askeri gücü NATO'nun emrine tahsis etmeleri falan. Biz bunu daha önce de o devirlerde yaptık. Sorunsuz bir şekilde. Sonra işte bir soğuk savaş Sovyet blokunun çökmesiyle bittikten sonra sanırım böyle bir gevşeme oldu. Sanırım değil, gerçekten bir gevşeme oldu. Bütün Türkiye hariç neredeyse bütün NATO ülkeleri askeri bütçelerini azalttı. İşte askerlikleri kaldırdılar. Almanya'nın, Hakan Bey çok iyi bilecek çünkü o devirlerde işte görev de yaptı Almanya'da, barış temettüsü adı altında ne hava kuvvetleri kaldı, ne asker kaldı, ne bir şey kaldı Almanya'da. Şimdi böyle büyük bir heyecanla Scholz Alman silahlı kuvvetlerinin gücünü artırmaya çalışıyor. Biraz gecikmeli bir şekilde. Bunu daha çok göreceğiz. Bu soğuk savaş mıdır değil midir? Bu tabii tartışılabilir. Bana sorarsanız sıcak bir savaş var. Yani şeyde işte Avrupa'nın çok uzak olmayan bir yerinde. Ukrayna tamam çok büyük bir ülke. Aşağı yukarı 600 bin kilometre kare, yani Fransa kadar, yani Türkiye'den biraz küçük işte Fransa kadar bir ülke, ama yani Avrupa ülkesi, orada savaş var. Buna evet NATO doğrudan doğruya müdahil değil ama işte silah veriyor. Yahut NATO ülkeleri her birisi münferit olarak silah veriyor, destek veriyor. İşte şeyler yaptırımlar uyguluyor falan. Bu dolayısıyla bence biraz soğuk savaşın ötesinde, en azından yani benim nesil insanların alıştığı soğuk savaş, bekarlık savaşları falan kavramlarından çok uzak olan bir durumla karşı karşıyayız ve bu durumun da kısa zamanda değişeceğini beklememek gerekiyor gibi geliyor. Şimdi tabii Türkiye'nin konumu başından itibaren işte denge dediğimiz idi. Fakat başından itibaren bunu ne zaman konuşmuşsak hatırlayacaksınız, şey dedik hep, yani işte misafirlerimiz de her zaman onu söylüyordu. Yani bu denge iyi de işte uzun vadede bu savaş devam ederse bu dengeyi muhafaza etmek gittikçe zorlaşacaktır. Şimdi Türkiye hakikaten böyle bir durumla karşı karşıya kaldı. Şey, zirvedeki bildiride ve stratejik konsepte işte Rusya hakkında kullanılan ağır ifadelere, Rusya'nın tehdit olmasına falan karşı çıkmadığını anlıyoruz. İşte Çin'e karşı Hakan Bey'in de gayet güzel bir şekilde izah ettiği gibi farklı bir üslupta olsa gerek, olmakla beraber yine de işte sınama, meydan okuma falan kelimeleri kullanıyor. Şimdi Türkiye ne yapacak bu durumda? Yani bu yeni durumda işte herhalde o 300 bin yeni gücün içine bir katkıda bulunması beklenecek. Yani bu askerlerin ilfiil gidip de ilgili ülkelerde konuşlandırılması söz konusu değil. Hakan Bey'in de izah ettiği gibi kendi topraklarında tahsis edilecekler NATO'ya, ama yine de tahsis edilmiş olacaklar. Gerçi Amerikalılar bir miktar ilave kuvvet gönderiyor Avrupa'ya. Sırplar ve Romanya'ya 5000 sürekli ondan sonra asker gönderecekler. İşte Yunanistan'daki üsler malum Türkiye'de bir gündem konusu oldu. Belki şimdi hakikaten o üslerin Türkiye'ye karşı değil de şeye hakikaten Rusya'ya karşı kullanılmak üzere şey yapıldı. Açıldıkları falan yani belki anlaşılır. Anlamak isterim insanlar tarafından tabii. Yani yepyeni bir durum var. Şimdi bugün mesela enteresan bir olay oldu. Sizler de görmüşsünüzdür. Bir süredir zaten Batı basını o konu üzerinde duruyordu. İşte BBC, Financial Times. Şeyden, Ukrayna'dan Türkiye'ye ihraç edilen tahıl ürünleri. İşte, şey mi? Ukrayna malı mı, Rus malı mı, işte şeye girer mi, yaptırım konusu, kapsamına girer mi, girmez mi filan, onlar konuşulurken ve yazılırken Batı basınında, bugün Ukrayna'nın bir şikayeti üzerine kendisine bir Karadeniz limanında, İstanbul limanında müşadere şeysi geldi. Çünkü bu gemi şeyde işgal altındaki bir şeyden yola çıkmış. Medyansk oradan yola çıkmış. Sonra Rus limanına uğramış. Ondan sonra Türkiye'ye gelmiş. İşte hamulesinin nerede yüklendiği tartışması var. Şimdi bakalım ne yapacak bizim makamlarımız bu gemiyi. Yani şeyler hamulesi işte Ukrayna'dan zapt edilmiş tahıl ürünleri ise bir türlü hareket edecek. İşte Rus malı olduğu doğrudan doğruya Rusmalı olduğu takdirde işte farklı bir şekilde hareket edecek herhalde, ama her halükarda bizim makamlarımızı biraz böyle meşgul edecek bir konu ve bundan sonra da böyle şeyler çok daha fazla olacak. İşte herhalde bir süre sonra dediğim gibi o askeri gücün tahsisi gündeme gelecek. İşte belki birkaç bilmiyorum bir kol ordu falan diyordu Hakan Bey, işte o kadar olur, daha mı küçük olur, onları göreceğiz ve şeyde bu da tabii Rusya ile ilişkileri muhakkak ki etkileyecektir. Önümüzdeki dönem iktidar için çok kolay olmayacak bakımdan.
Hakan Bey, sizin bu noktada eklemek istediğiniz bir şey var mı?
Şöyle Selim Bey'in son sözünden şey yaparak, bayrağı alarak adeta ve o biraz da inspiration yani şey alarak, böyle ilham alarak devam edeyim. İktidarın tavrı şeyinden bahsettik, kararından. Şimdi bizim iktidarın NATO'ya bakışı ikircikli. Baştan beri. Şöyle ki yani NATO'nun imkanlarından gerektiğinde faydalanıyor ama yani nedense ideolojik bir sıkıntı var iktidarın kafasında NATO ile ilgili olarak. Bunu en son şeyde gördük. Bu Dede Ağaç'dan başlayan tatbikatlarda gördük. Bu Defender Europe tatbikatında gördük. Hatta bir ara Libya operasyonunda dahi gördük. Ne işi var NATO'nun Libya'da diye bir takım çıkışlar oldu Ankara'dan, biliyorsunuz. Şimdi şu anda Türkiye tabii ki bu Rapid Deployment Force için herhalde Türkiye'nin NATO'nun ikinci büyük askeri gücü olarak bir takım katkılarda bulunması lazım. Bunları böyle canı gönülden ve öne çıkarak yapacak mı? Ben biraz tereddüt duyuyorum şahsen. Eskiden NATO'da görev yapmış birisi olarak söylüyorum. NATO'da Türkiye'nin bu konuda hiçbir şekilde böyle bir şüpheli yaklaşılma, muhatap olması söz konusu değildi. Yani en önde Türkiye'yi çıkardı ortaya. En fedakar yaklaşımı Türkiye sergilerdi. Fakat bu Defender Europe çerçevesinde gördük ki biz mesela ki bu doğrudan doğruya bizim şey yaptığımız, öncülük yapmak istediğimiz Balkan ülkelerine de ilgilendiren bir tatbikat. Bulgaristan'ı ilgilendiriyor, Romanya'yı ilgilendiriyor, Makedonya, Bosna Hersek vesaire ilgilendiriyor. Bu tatbikat yapılırken Türkiye vahve vatan şey yapıyor, tatbikat yapıyor denizde. Hatta şey yapıyor, biraz da NATO tatbikatını da şey engeller vaziyette. Çünkü ortada böyle hareket alanlarının çakışması söz konusu olabiliyor. Yunanistan eskiden NATO'nun öyle isteksiz bir üyesiydi ve katkıyı az yapardı. Şu anda böyle daha iştiyaklı, daha şey yapan, puan toplayan NATO içinde, hatta Batı içinde, Amerika içinde. En son kongrede Miçotakis'in karşılanmasını, tabii ki yani Yunan lobisinin de etkisiyle, ama o da kesin Türkiye'nin bir müttefik olarak daha inandırıcı olması lazım, daha fazla katkı sunması lazım NATO'ya. Çünkü tamam NATO'ya çok katkıda bulunduk ama aynı zamanda NATO'dan bir şeyler aldık. Şu anda NATO Batı'nın önemli bir şey unsuru, belki mi adeta. Bu zirveler silsilesi içinde de gördük. En son noktayı NATO koydu. Hem global bakımdan hem de bu Ukrayna krizi bakımından NATO koydu. Dolayısıyla ve olan biten de Türkiye'nin çevresinde oluyor, istikrarsızlıklar özellikle. Yani NATO'nun eğer bir takım sıkıntıları var ise bunlar Türkiye'nin tam yanı başında oluyor. Türkiye'nin bu konuda daha fazla ortaya çıkması, tavır alması lazım. Bu sizin denge dediğiniz mesele öyle kolay değil. Bu adeta şeye benziyor. Böyle hani iktisatta biz okumuştuk, tencere vardır, ters durur, üzerine bilyeyi koyarsınız, o bir anlık bir dengededir. Sonra bilye aşağı doğru düşer. Bizim dengemiz şimdi bu gemi meselesinde işte en son Ankara'daki Ukrayna Büyükelçisi şeyi iddia etti. Yani Türkiye gemiye el koydu. mallara el koydu dedi. Yani Rusya'ya bırakmadı. Şey dedi, doğru mudur, yanlış mıdır? Ankara'dan henüz bir açıklama yapılmadı. Yani ben tereddütteyim. Acaba bir tavır aldık mı, almadık mı? Çünkü Rusya şey diyor, işte bu bir bana ait bir şeydir diyor. Ukrayna bana aittir diyor. Bu böyle iki tane çatışan tavır içinde ve Türkiye limanına yanaşmış bir geminin içinde büyük bir buğday amulesi varken tarafsız kalmak mümkün değil. Yani üç örgüt de gıda güvenliğinden bahsediyor. Gıda güvenliğinin esas sorunu da tahıl meselesi. İşte ortada bir gemide olursa tahıl var, kime ait olduğu belli değil, bir tarafta şey yapıyor, bu benden çalındı, uluslararası hukuk aykırı olarak el konuldu. Türkiye'den rica ediyoruz şey yapsın, yani konfiskat etsin, yani müsaade etsin geminin hamuresine diye, bakalım ne olacak. Bunlar hep Türkiye'yi sıkıntıya sokuyor. Türkiye'nin NATO'yla ve Batı'yla işbirliği yapmaktan başka bir seçeneği yok. Aksi takdirde sıkıntıya girecektir diye düşünüyorum ben.
Çok teşekkürler. Çok çok az bir vaktimiz kalmış. Dolayısıyla ben biraz hani uzatabiliriz diye düşünüyordum ama ikinize de son olarak şunu sormak istiyorum. Yine altını çiziyorum yalnız. Çok kısa cevaplarla belki, biliyorum bu soracağım soru bir başka programın konusu ama geçtiğimiz hafta da bunu zaten medyaskop ekranlarında çok fazla konuştuk. Bu imzalanan mutabakat belgesi çok sık tartışıldı. Yani hem Türkiye'de de tartışılıyor, işte muhalefetin eleştirileri var, bir takım yorumcuların eleştirileri var ama gördüğüm kadarıyla okuduğumuz kadarıyla bir o kadar da İsveç'te tartışılıyor. Selim Bey, sizi bulmuşken sormak istiyorum. İsveç'te de Hakan Bey hatırlattı, görev yapmış bir büyükelçimiz olarak. Metin bize diplomatik olarak ne anlatıyor? Kimin zaferi olduğunu bir kenara bırakmak istiyorum. Diplomatik olarak bu bir zafer midir bu metin? Ne söylemek istersiniz diye önce Selim Bey size sorayım, sonra Hakan Bey'le kapatalım isterseniz.
O soruya cevap vermeden önce beş kelimeyle Hakan Bey'in söylediklerinde, son söylediklerinde de tamamen katıldığımı söylüyorum. Yani söylemek evet. İstiyorum. Yani Türkiye'nin NATO bunu belirlemesi lazım. NATO ile işbirliği dışında bir seçeneği de yok Türkiye'nin. Şimdi o soruya gelince yani İsveç evet, yani benim tanıdığım İsveç işte bir hukuk devletidir, kanun devletidir ve işte kanunlara ve hukuka riayet etmek durumdadır İsveç makamları. Ben bu imzalanan üçlü bildirideki bu, tekrar hatırlatalım, farkında olmayan varsa seyircilerimiz açısından, bu bir hukuki bir metin değil, bir siyasi bir bildiridir. Yani bağlayıcı bir bildiridir. Bir irade beyanıdır. Fakat o iradenin sınırları da İsveç, ki işte Avrupa kanunlarıyla eşdeğerdedir. İsveç kanunlarıyla sınırlıdır. Yani verilen rakamlar, yok 73 kişi, yok bilmem kaç kişi filan. Biraz böyle pek gerçekle bağdaşmayan ifadeler, gerçekçi olmayan şeyler. Bu durumun da çok fazla değişeceğini zannetmiyorum. Yani bir şeye heveslenmeyelim. Kafilelerle PKK'lılar şeyden, İsveç'ten Türkiye'ye gelecek filan. Ama belki işte biraz daha yardımlar konusunda filan biraz daha böyle bir hassasiyet gösterirler. İşte para toplama işlerinde biraz daha ciddi bir şekilde takip ederler ama ondan ibaret olacaktır bence.
Anladım. Çok teşekkürler. Hakan Bey, siz ne söylemek istersiniz? Son cümleleri sizden alayım, öyle kapatayım programı.
Bu şey hani zaferde hezimetli kavramları tamamen iş tüketime yönelik. Böyle bir şey söz konusu değil. Bir kere savaşmıyoruz. Yani roman diyor hocam ve şey yok karşımıza. Alparslan yok yani. Herkes istediğini aldı. Onu söyleyeyim. Yani hükümet Türkiye'de istediğini almış gözüküyor. İsveç ve Finlandiya zaten en baştan beri istedikleri şeydi, işte adaylık statüsünün verilmesi ya da üyelik statüsünün başlangıcının verilmesi, onu da aldılar. Burada kaybeden bir tek ülke var, Rusya. Yani NATO büyüyor ve güçleniyor. Türkiye ne kadar bunu sürdürebilir ben sanmıyorum. Ben öteden beri bunun zaten bu şekilde sonuçlanacağını söylüyordum. Hem ekranlarda hem yazarak. Şimdi bundan sonra da Türkiye, işte bu Ankara'dan çok böyle, gene bugün Sayın Çavuşoğlu bir açıklama yapmış. Evet. İşte içeriğine uymazlarsa engelleriz falan diye. Bu mümkün değil. Artık parlamenter olarak onay süreci başladı. Türkiye belki en son onaylar ama onaylayacak. Bunun başka çıkar yolu yok bence.
Bu cümlelerinizle de o zaman sonlandıralım. Günü geldiğinde eminim bunu da Hakan Okçal Medyascope ekranlarında söylemişti diyerek bizler de bir gün paylaşırız. Çok teşekkür ederim. Dolu dolu çok keyifli bir yayın oldu. Ağzınıza sağlık diyeyim, katıldığınız için her zaman bekleriz. Çok teşekkürler tekrar.
Ben teşekkür ederim. Selim Bey'e de çok saygılar sunuyorum. İyi bir tatil diliyorum. Size de inşallah mutlu bir tatil sağ sonra.
Çok teşekkürler. İzleyicilerimize de tabii iyi bayramlar diyelim. Biz bayram haftasında da haftaya burada olmaya devam edeceğiz. Dolayısıyla bizi izlemeye devam edin. İyi günler.
Yurt dışına çıkacaklara müjde. Miles & Smiles Garanti BBVA kredi kartlarıyla yurt dışında toplam 60 bin lira ve üzeri fiziki alışveriş yapın. Garanti BBVA'daki varlık tutarınıza göre tek yön uçak bileti değerinde 8500 mil kazanın. 30 Nisan'a kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi Miles & Smiles Garanti BBVA.com ve bonus flash'ta. Miles & Smiles kredi kartları 2000 yılından beri Garanti BBVA'dan.